Ayrım 6. Tarih boyunca polis kışkırtmaları. Bernard Thomas. Sayfa 69. 9 Aralık'ta şöyle yazıyor. Son özgürlük gecemi Choisy'de geçirdim. Bu sabah eşimden ve kızımdan ayrılırken yüreğim pek dokunaklı bir heyecanla sıkıştı. İç tedirginliğimi onlardan saklama kuvvetini güçlükle buldum. Zavallı nonoşlar, ne olacak halleri? Sonra bombayı pantolonunun kemeriyle alttan tutturarak yeleğinin içine gizliyor. Özel günlüğünü Paul Reclus'a göndermek üzere postalıyor ve bir zaman önce milletvekilinden almış olduğu giriş izni üzerinde olarak Bourbon Sarayı'nın sağ yanında kamuya ayrılmış ikinci galerinin tribünlerine doğru yöneliyor. Saat 4:05 geçe meclisin yeni Reims milletvekili Louis Mirman'ın mazbatasının kurala uygunluğunu tartıştığı anda Vaya bombasını fırlatıyor. Bombanın yolu Vaya'nın önünde bulunan bir kadının beklenmedik hareketiyle sapmıştır. Bomba hıçkırıklı bir ıslığın öncelik ettiği büyük bir mavi parıltı içinde havada patlıyor. Parçalar salona dağılıyor. 60 seyirci ve 20 milletvekili 3 santimlik çivilerle yaralanıyorlar. Fakat hiçbiri ağır değil. Savaş Bakanı General Mercy'ye sırasının üzerine batmış bir kabarayı komşusuna uzatıyor. İşte size gelen bayım diyor. Baron Gerard M.M. Leclerche, Jacques Gragu, Comte de Lanjune, Rahip Lamir özellikle etlerine saplanmış olan iri saçmaları çekip çıkarmaya çalışıyorlardı. İdare amirleri bir dakika kaybetmeden kapıları kapatıyorlar. Yaralılar da dahil çıkan bütün dinleyiciler kimlik kontrolünden geçiriliyorlar. Birileri polis müdürlüğündeki tutuklular yerine öbürleri özel revire gönderiliyorlar. Biraz durgunluk gelir gelmez meclis başkanı Charles Dupuy, magazinlerin kapaklarında halka sevdirilecek olan tarihsel bir söz söyleyecekler. Baylar, oturum devam ediyor. Şiddetli alkışlar diyor resmi gazete. Dupuy'un soğukkanlılığı Charles Jacot arkadaşın önünde övülürken diye yazıyor Ernest Rhino. Bu sonuncusu gülmekten katılıyordu. Ah Dupuy'un yiğitliği. Ona pahalıya mal olmadı. Bu bombanın zararsız olduğunu herkesten daha iyi biliyordu. Dipnot, Jacot çok gevezeydi. Suikastten sonra önemsiz bir bahaneyle hapse atıldı. Ancak 10 Ocak 1894'te Wyant davasının bittiği gün salıverildi. Biraz ileride ise şöyle diyor. Sözlerinin sorumluluğunu Jacot'a bırakıyorum. Fakat kabul etmek gerekir ki hiçbir zaman daha yumuşak bir bomba tam zamanında araya girmemişti. Gerçekten anarşistler oy birliğiyle, alkışlarla ve kamuoyunun büyük bir bölümüne de olsa saygınlıktan düşmüş bir parlamentoya karşı harekete geçmiş olan bu başkaldırıcıyı pek sempatik bulurken Puybaro gösterişsizce zafer kazanıyordu. Halkın oylarıyla seçilmiş olanlar yeni bir şiddette ani bir korkuya kapılıyorlardı. Suikastten henüz 2 gün sonra 11 Aralık'ta kötülükçü kanunlar adı altında tanınan kanunların ilki bir hafta önce bunu istemeyen aynı parlamento tarafından 63'e karşı 413 oyla ezici bir çoğunlukla kabul edilmişti. Bu kanun sonuç vermemiş olsa bile hırsızlığa, yangına, suikastlere, askeri itaatsizliğe isteklendirmeyi ve bu cürümlerin basit savunmasını yapanları hapisle cezalandırıyor. 4 gün sonra bu işe girişme başlangıcı olmasa bile doğrudan doğruya eyleme geçmeden yana olan her ihtilalci grup ya da partiyi bir kötülükçüler birliği ile bir tutmaya olanak sağlayan ikinci bir kanunla pekiştirildi. Bourbon Sarayı'ndan özel revire ve oradan Hotel Dio'ya götürülen, ertesi sabah bir müfettiş tarafından sorguya çekilen Vaian ise itiraf etmek için hiçbir güçlük çıkarmadı. Daha iyisi sorgu yargıcına şöyle yazmayı polisten kendisi istedi. Bay yargıç, fanteziyi sizi aramayı bırakmaya dek ileri götürdüm. Suçluyu bulmak için şimdi suçsuz kimselerin kavuşturulduğunu sanıyorum. Artık aramayınız, benim o. Zaten kimseyi öldürmek istemedim. İşte bunun için bombamın içine kurşunlar yerine çiviler koydum. Fakat bir uyarma yapmak istedim. Birkaçını öldürmek yerine 200 milletvekilini yaralamayı yeğ buluyordum. 10 Ocak'ta duruşması sırasında tekrarlayacağı yaman bir doğrulama. Bakan ona inanmıyor ya da öyle görünüyor. O zaman kendisine yöneltilen sorulardan öfkelenerek, ''Yaralamak istedim, öldürmek değil.'' diye bağırdı. ''Bununla birlikte kafamı kestirmek için yalan söyleyemem.'' Ölüme mahkum ediliyor. Öldürmemiş olan bir kimseye restorasyondan beri ilk kez soğukkanlılıkla böyle bir ceza uygulanmıştı. Cezaevinde Wyant hareketinin gerçek sonuçlarının bilincine asla varmadı. Umutsuzluk ve başkaldırma çığlığının duyulmuş olmasından gururluydu. Kendi sözlerine göre bu haklarını isteyen ve çok geçmeden jesti söze katacak olan çığlık idi. Son kaygısı ne huysuz bir anaya geri verebileceği, ne onu yetiştiremeyecek kadar hasta olan eşine bırakacağı kızı Sidoni'nin geleceği oldu. Onu bununla birlikte hayranlık verici bir şekilde üzerine alacak olan propagandacı Sebastian Faure'a vermek için eğitimini Uzes düşesine emanet etmeyi reddetti. Giyotinlenmeden az önce Roket cezaevinden Sidoni'ye ''Sevgili kızım'' diye yazdı. ''Sen bu satırları okurken ben artık yok olacağım. Yetim kalacaksın.'' Babanın daima açık kalpli ve doğru olduğuna, benzerlerine yapabilmiş olduğu hizmeti daima yaptığını, yüreğinin çevresindekiler için daima sevgiyle taştığını, onu sevenler için öldüğünü ve anısının uzun zaman acı çekenlerin içinde kazılı kalacağını hatırla. Son ve tek bir öğüt, hayatta biricik amacın benzerine kötülük yapmamak olduğundan esinlenen yavrum. Bunun dışında herkes istediğini yapmakta özgür olmalıdır. Yapmaya bırak, söylemeye bırak. Yaşamına bir amaç, insanlığın mutluluğunu ver. Öyle çalış ki sözünü duyabilenler sana katılsınlar. O zaman yaşamın pek dolu olacaktır. Bütün o toplum cehenneminin hükümlüleri denilebilenler için ölerek baban gibi aynı memnunlukla hayatı terk edersin. Binlerce öpücük sevgili kızım. Wyant'ın jestinin alayı, yaşamı yaptığı kahramanca özveriyle tuzağa düşürüldüğü tarz arasındaki desteksiz kalma göze çarpıyor. Zarlar hileliydi. Gel gelelim onu isteksiz kışkırtmacının güzel bir örneği yapan el oyununa karşın patlamanın gerçek sonuçları ile ondan beklenenler arasında görülen ayrım önce beklendiği kadar büyük olmadı. Çünkü kamuoyu bir alçaklar topluluğu gibi saydığı milletvekillerinin başlarından geçmiş kötü olaya fazla acı duymamış oldu. Wyant'ın ne öldürmüş ne öldürmeyi istemiş, bu açıktı, olmasından dolayı bu daha da azdı. Tıkınıcılar iyi bir ders almışlardı, hepsi bu işte. Korku bundan böyle küçük entrikalarında onları biraz daha ölçülü davranmaya zorlayacaktı. Kısacası kamu basit seyirci olarak ahlaki bir öğüt verici öykücüyü alkışlıyordu. İyi niyetine karşın ezilen toplumsal baskının katkısız ürünü, Wyant'ın yaşayışı en korkakların gözünde bile ona hafifletici nedenler sağlıyordu. İdamı ona şehidin saygınlığını verdi. Ivry kabristanındaki mezarı çiçekler altında kayboldu. Hakiki bir ziyaret yeri halini aldı. Rejim elbette ihtiyacı olduğunu sandığı yasaları kazanmıştı. Fakat ilk önce ağır tehlike halinde yasalar olmaksızın da pek iyi önleme yapmış olurdu. Bu daha önce görülmüştür. Hem sonra aykırı sonuç olarak anarşist hareketi onu gözden düşürmek için burjuva baskısının çabalarına karşın belli bir prestij edinmişti. Yığınlar uyuşukluklarından silkinmeye hazırdılar. Ondan sonraki aylarda ihtilalciler az da olsa iyi manevra yapmış oldular. Dupuy ile Puy Baron'un zafer şarkısı söyleme zevkine vardıkları da belli değildir. Yıkıcılık büyük bir ölçek üzerinden iyiden iyiye gelişme tehlikesi gösteriyordu. Bu tehlikeyi ipleri çekenler bombasının gerçek etkisini hayal etmiş olduğundan daha fazla kestirmemişe benziyorlar. Hiç ilişkili olmadıkları ikinci bir patlama, başka bir aykırılık onları sıkıntıdan kurtarmış oldu. Wyant'ın idamından 8 gün sonra 12 Şubat 1894'te saat akşamın 9'una doğru Emil Henry'nin Saint Lazare garının Terminus kahvesine attığı bomba. Bu 20 yaralı ve bir ölü verdirdi. Fakat bu kez Ravaşola olduğu gibi yargıçlar ne de Wyant'ı olduğu gibi milletvekilleri söz konusuydu. şarkılı kahvenin kötü müziğini dinlemeye gelmiş küçük burjuvalardı bunlar. Henri bir talihsiz değildi. 16 yaşında politeknike sosyal aşamada ilerleme sağlayan bu büyük okula kabul edilmişti. Başkan Sadi Carnot da bu okuldan çıkmıştı. O rastgele de öldürmemişti. Bombanın içinde Vaya'nın öcünü almak için 20 kurşun vardı diye bağırmıştı duruşmasında. 15 ölü ve 20 yaralı olacağını hesaplıyordum. Niçin kesinlikle Terminus'un gedikli müşterilerini hedef almıştı? Çünkü Henri bilinmez hangi kişisel nedenle kahveyi budalaların tam bir simgesi yapmıştı. Ayda 300 franga çalışan efendileri olan burjuvalardan daha gerici, bu kendini beğenmiş ve aptal kitleyi vurmak istiyordum diyecektir. Bir deli mi, bir meczup mu? Bu soruldu. İdamından sonra tıp okulunda beyninin otopsisi bile yapıldı. Her şey normaldi. Henri sadece sert bir aydındı. Eylemlerini fikirleriyle uygunlaştırmak istiyordu. Koşullara göre bu soy sen yüzler verebilir. Düşünce düzeninin başlama noktası elbette kusursuzdu ve hemen hemen bir politeknikçiye layıktı. Politika yapmayan ve kanunların köşe bucağında yol kesen verilileri dinlemeye giden ilgisizler, inkar etseler bile savaşın içine girmiş gibidirler. Onlara bunu hatırlatmak gerekiyordu. Fakat kabul edilebilir öncüllerden hareket ederek en kaba mantık hatasını işletmişti. Sinekler sirke için az çekicilik duyarlar ve ihtilalcilere karşı bir sevecenlik duymaya başlayan, kendini beğenmiş ve aptal kitle cepheden saldırılınca bir atılımda öbür yana döndü. Bir dakikada büyük görünümlü bir yerme kampanyasının yapabilmiş olacağından daha çok haydi kimseye savaştan yüz çevirtmeyi başardı. Anarşinin öldüresiye bir düşmanı, bu Emil Henry'nin anlaşılmaz bombasını yatmaya gitmeden önce bir bardak bira içmeye kahveye gelmiş olan bu durgun ve atsız kişilerin ortasına attığı zamankinden daha iyi hareket edemezdi, diye yazıyor sempatizan yazar Octave Mirbeau. Bir polis kışkırtmasından kuşkulanılıyor. Ben bu Emil Henry'nin bu fırsatta kendi çılgınlığından başka telkinlere uymaksızın kendi kendisinden öğüt aldığına daha çok inanıyorum. Emil diyor, anarşist olduğunu belirtiyor. Bu olabilir. Fakat anarşi vur abalıya konusu oluyor. Militanların çoğu, örneğin Malato'nun bu yüksek zekalı ve büyük cesaretli anarşistin anarşiyi vurmuş olması ile üzgün olarak bu fikri paylaştılar. Puybarolar, Dupuylar sevinebilirlerdi. Cani diye düşündüğü bir toplumun düşmanı haline gelmiş bu 20 yaşındaki idealisti, bu aşırı özelleştirmeciyi, bu kendini çileye vermişi, bu sarışın çok iyi yetişmiş ve mutlaka fazla vurgun genç adamı ona sonuçları ağır bir düşüncesizlik yaptırmak için ellerinde oynatmamışlardı bile. Emil Henry kısacası arkadaşlarının dahi görüşüyle amaçlı kışkırtıcının kusursuz bir örneği. Polisin en ufak görevlisinin oyuncak etmediği ya da kötülük bulaştırmadığı iyi inançlı bir militandır. Ama bir düşünce düzeni yanılgısı, bir aşırı tutku, kin ya da sabırsızlık ona tıpkı polis için çalışır gibi davrandırmıştır. Şu şekilde anlatılabilen o bumerang yasasının kurbanı olmuştur. Kötü anda atılan her bomba ya da daha genel olarak elverişsiz bir dönemde yapılan her ihtilalci hareket, sahip olmuş bulunduğu vuruş gücüne doğrudan doğruya orantılı olarak bunu yapanlara karşı geri döner. Bu elbette ki ihtilalci bir hareket doğurabilmiş olan derin nedenlerin, bir jestin tek beceriksizliğiyle sıfıra inmiş bulunduğu anlamına gelmez elbette. Yıkıcılık bir an frenlenebilir, aldığı biçimler değişmiş bulunabilirler. O anda toplumda egemen olan uyumsuzluklar o derece düzelmiş değildir. Terminus kahvesi olayından bir hafta sonra Saint-Jacques Caddesi'nde ve Faubourg Saint-Martin Caddesi'nde hiçbir kurbana sebep olmayan iki suikast daha yapıldı. Sonra 15 Mart'ta Madeleine Kilisesi'nin önünde yalnız bir ölüme, onu yapan Belçikalı Powels'in ölümüne sebep olan bir başkası daha. 4 Nisan'da Turnon ile Vaugirard caddelerinin köşesinde büyük şair Laurent Teilhard'ın bir gözünü yitirdiği Foyer lokantası suikast oldu. Özellikle 24 Haziran'da Lyon'da İtalyan Caserio, Başkan Carnot'u Vaillant'ın af kararını imzalamayı reddedişinin öcünü almak için bir hançer vuruşuyla öldürdü. Tüm bu güçsüz bir ülkenin düşüncesizce anlatımıydı. Anarşistler kitleyi uyandırmak istemişlerdi. Onlardan büsbütün kopmaya gidiyorlardı. Bu eylem şekli korkunçtu. Arkadaşlar arasındaki en zekileri bunu fark ettiler. Sendikacılığa doğru döndüler ve CGT'yi kurdular. Kuşkusuz daha az göze çarpıcı fakat daha sürekli sonuçlar verebilecek strateji. O sırada Puibaro elinden geldiği kadar kışkırtmaları artırarak hareketlerin bütününü gözden düşürmek için son umutsuzları kullanıyordu. Bomba atıcılar ne de olsa pek kalabalık değildiler ve polis olmaksızın terörcülük dalgası kuşkusuz kendi kendine durmuş olacaktı. Puibaro ise bunu kolaylaştıran hakiki bir psikoz yaratmak için bazı gerçek bombalardan yararlanmak istiyordu. İşini tamamlamak için diyor Ernest Rhino, burjuvalarda da korku başlatmaya girişti. Paris'te insan yolunun üzerinde yeşil barut doldurulmuş sardalya kutularına rastlamaksızın bir adım atamıyordu artık. Kapıcılar sabahleyin odalarının önüne, merdivenlere, çöp tenekelerine konulmuş, kolay patlaması olanaksız ama kiracıları ürkütmeye yetebilecek kutular buluyorlardı. Özenle belediye laboratuvarına götürülen bu bombaların ertesi gün gazetelerde son derece tehlikeli oldukları ilan ediliyordu. Bunlardan patlamış olanlar da vardı. Kimseyi yaralayamayacağına güvenilen yerlerde, uzak işeme yerinde, ıssız bir çıkmaz sokakta patlıyorlardı. Halkın heyecanı az şiddetli değildi. Bu sahte bombalar oyunu 1894'ün başından beri kamunun onaylamasıyla bütün Fransa'da pek geniş anarşist işlemlerin yürütülmesini sağladı. Kovuşturmalar, tutuklamalar, mahkum etmeler sürdü. Anarşiye uzaktan ya da yakından ilişkisi olan herkesin peşine düşüldü. 1894'ün yalnız ilk 3 ayında 426 kişi istemeyerek Vaillant'a yüklenilen kanun yüzünden Kötülükçüler Birliği nedeniyle kovuşturmaya uğradı. Bütün bundan sonra günümüzde herhangi bir yerde özellikle bir anarşistin imzasının eşlik ettiği bir patlama haberini gazetelerde görünce insan terörcünün kimliğini kendi kendine sormaktan geri kalmıyor. İstemeyerek kışkırtıcı mı ya da amaçlı kışkırtıcı mı? Paralel bir servisin el adamı mı? Gangreni dürten neofaşist mi? Komünist partilerin kendilerinin başlamadıkları her şeyi kışkırtma diye nitelemelerinden gelen bir karmaşıklığın da eklenmesi gelen varsayımlar. Çağdaş polisin bulanık sularına dalmadan önce şimdi kışkırtma olayının niteliğini daha da belirlice çizmek gerek. Hatta polisle görünür bağlantısı yokken bile. 6. ayrımın sonu. Sayfa 78.